adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten sesimizin ulaştığı tüm Hayatın Sesleri dinleyicilerine. İşte birlikteliğimiz başladı. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyorum programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinleyelim.
Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekle dedi git, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. Ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. kimse.
Lezzet Hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet,
Nevin Hanım.
Bugün yerel tohumlardan söz edeceğiz. Yerel tohumların öneminden söz edeceğiz. Çünkü bulunduğu coğrafya açısından, o coğrafyaya uyum sağlama açısından ve besin değerleri açısından gerçekten çok önemli, ama biz o eski tadları hiçbir şekilde bulamıyoruz. O eski lezzetlerimiz niye yok acaba? Yerel tohumsuzluktan mı kaynaklanıyor?
Biraz böyle de diyebiliriz, ama bir biyoçeşitlilikle ilgili önce çarpıcı bilgi verip ondan sonra devam etmek istiyorum. Tüm Avrupa kıtasını düşünelim. Hani bizi dinleyen izleyicilerimiz de düşünsünler, gözlerinin önüne getirsinler. Neredeyse 25-27 tane ülkenin tamamı kadarlık bir coğrafyada 12 bin tane bitki çeşitliliği var. Bizim ülkemizde tek başına 12 bin tane çeşitlilik var.
Yani çok zenginiz,
çok zenginiz aslında bu konuda. Ve bu çeşitlilik önemli, ama asıl önemli olan da yerel oluyor olması. Yani endemik diyoruz biz ona. Hı hı. Yani o bölgeye, Türkiye'nin kendi içerisinde neredeyse 3600-3000'e yakın bitki de sadece Türkiye'ye özgü. Yani örneğin bir yabani turp aslında turp olarak dünyaya yayılmadan ya da ıslah edilmeden önce Türkiye'de var. Yani yerel tohum dediğimiz aslında
bunlar.
Evet. Birçok yabani bitkiyi de örneğin madımak gibi, hani böyle baharlar, bahar gelince herkesin yediği, bunların hepsi bizim coğrafyamızda endemik olarak bulunan türler. Yani başka bir yerde yok. Var, ama adapte olması lazım. Onun için çalışmalar yapmak gerekiyor. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Ama onun dışında yerel tohumlar gene neden önemli? Bu topraklarda, Anadolu coğrafyasında Avrupa'dan çok çok daha önce 10 bin yıldan beri tarım yapılıyor. Ve bu yapılan tarım sonucunda şöyle söyleyelim, hani babadan oğula geçtiğini varsayarsak 500 nesildir bu topraklarda tarım yapılıyor. Bu 500 nesil boyunca da hem tarımsal anlamda, yani tarımın daha iyi yapılması ile ilgili bilgi aktarımı babadan oğula geçmekte, hem de o tohumların hangisinin daha kaliteli, hangi mevsimde hangisinin ekilmesi gerektiği ile ilgili de bilgi aktarılıyor bize.
Şimdi tarım alanları da değişti. Onun da etkisi var herhalde, değil
tabii
mi biraz?
Evet. Şimdi bunu da, buraya çok güzel bir soru aslında, tarım alanlarının değişiyor olması ile ilgili. Biz yerel tohumla hibrit tohum dediğimiz, yani daha verimli tohumları niye kullanmak durumunda kalıyoruz? Hatta devlet şu anda bununla ilgili yerel tohum kullananlara, yani sertifikalı tohum kullananlara destek vermeme kararı aldı. Ne derece doğru tartışılır, ama evet, gerekçesini açıklamak isterim. Örneğin bir Adana'da yerel tohumla ekildiğinde 300 kilogram buğday alınıyorsa, eğer sertifikalı tohum kullanılırsa 800 kilogram, 900 kilogram verim alınabiliyor.
Yani aynı içinde tercih ediliyor.
Aynı masrafı yapıyoruz, aynı zahmeti çekiyoruz, ama oradan aldığımız verim daha fazla. Bu sebeple de devlet diyor ki, sen eğer yerel tohumu ekersen, geçmişteki tohumu ekersen zarara uğratmış oluyorsun devleti. Hı hı. Böyle bir yaklaşım var. Ama orada gözden kaçırdığımız iki tane nokta var. İkincisini sonra söyleyeceğim. İlki, biz oradaki toprağa böyle bir tohumla, bitkiyle ektiğimiz zaman ona daha fazla gübre vermek zorunda kalıyoruz. Ona daha fazla ilaç vermek zorunda kalıyoruz. Böyle olunca da aslında toprağımızı daha çok kirletiyoruz. Böyle bir yanı var. Yani
yerel tohumu.
Hayır, hibrit, diğer hibrit tohumu. Evet. Yani biz oradan daha fazla verim alıyoruz ama ona atacağımız gübreyi atmasak, ona atacağımız ilacı atmasak biz 300 kilogram gene alacağız o yerel tohumlardan. Hı hı. Ama 900 kilogram alabilmek adına yani toprağı hunharca kullanıyoruz.
Evet.
Bu gelecek nesillere aktarırken eğer ülkeyi günlük politika olarak bakarsak belki daha doğru olabilir ama insanları doyurmak için de böyle bir çalışma yapılabilir. Bunu kabul ediyorum ben bir ziraat mühendisi olarak bu anlamda. Evet, bu insentif tarımı yani gübre kullanılarak, ilaç kullanılarak yapacağız ve insanların karınlarını doyurmak zorundayız. Ancak marjinal alanlar dediğimiz, örneğin Kars'ın dağ köylerinde, Çankırı'nın yamaçlarında hiç gübre kullanılmadan, hiç ilaç kullanılmadan orada ekilebilen yerel tohumlar var. Yani onlar zaten 300 kilogram, zaten oraya gübre atacak parası yok. Oraya ekstradan bir uygulama yapacak, ilaçlama yapacak parası yok. Ve o tohumlar oraları artık entegre olmuş. Yani orada yaşıyor. Mesela hocamızın da ismini almak isterim. Aksaray'da Profesör Doktor Alptekin Karagöz diye bir hocamız var. Özellikle o Kars bölgesince Gernik çeşidi diye Kıvılca'da diyorlarmış. Yerel bir çeşit. Ve hala ekimi devam ediyor ama 2000 tane çiftçi kalmış artık eken. Evet. Yeni tohumların oraya adapte olup olmayacağı ile ilgili hiç riske girmek istemiyor. Çünkü zaten o kendi yeteri kadarlık buğdayını o bu çeşitte ve o damak zevkinde seviyor. Evet. Onun için de onu tüketmek istiyor daha
Peki,
çok.
Peki fiyat olarak farklı oluyor mu?
Tabii yani mutlaka farkı oluyor. Bir de zaten özellikle yerel çeşitlerin ekildiği bölgelerde onlar yerelde kullanılan ürünler. Yani o insanlar bunu dışarıya satıp ya da TMO'ya satıp para kazanmak için değil. Daha çok yerelde o tohumlardan ürettiklerini kendi ekmeklerini yapmak için. Belki kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için. Yani yerelde üretilip gene yerelde tüketilen bir çeşit. Onun için bunları yasaklıyor olmak şunun da aslında önüne geçiyor. Önemli bu. Şimdi biz bu yeni dediğimiz hani 900 kilo buğday aldığımız tohumların da gen merkezi bu çeşitler. Dayanıklılıkları bunlarla arttırıyoruz. Yani biz şunu yapıyoruz. Nasıl bir çocuk istiyoruz? İnsanlar üzerine örnek verelim. İşte uzun boy 1.80 olsun, sarı saçlı olsun, renkli gözlü olsun. Evet. Şimdi bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Evlenecek olan iki çiftin bu fiziksel özellikleri ya anne babalarında ya da bünyelerinde barındırıyor olması gerekiyor. O barındıranları biz birbiriyle melezleyip de sarı renkli, sarı saçlı, işte renkli gözlü birisini yarattığımızda aslında biz hibrit tohum yaratmış oluyoruz. Bu onun kısır olduğu anlamına gelmez. O sadece şu anlama gelir. Bu özelliklere sahip bir birey evlendiğinde tekrar o özelliklere sahip birey oluşturmak durumunda değil. Onun yapabilmesi için onun geçmişine bakıyor olmamız gerekiyor. Hibrit tohumu hani insanlar çok fazla ya işte yerelle hibrit işte kısır tohumlar yapılıyor hibrit yapılarak diye söylüyorlar. Bu doğru değil. Bu sadece şunu söylemek. Yani siz hangi özelliklerde istiyorsanız onun anne babalarını takip edip o özelliklere sahip bireyler oluşturabiliriz. Yani biz 900 kilo verim vermesini istiyorsak ve az gübre kullanıp da bunu yapmak istiyorsak bu özelliklere sahip anne babaları ve hatta dede nineleri takip ederek onların bu özellikte olmasını sağlıyoruz. Hibritte yaptığımız bu. O değil demek değildir ki o bir daha ekilirse toprağa buğday vermeyecek. Buğday verecek. Ancak demin ne demiştik? 900 kilo alacaktık ve az gübre kullanacaktık. Az gübre kullanma özelliğini yitirmiş olarak doğacak o yeni olan doğacak buğday çeşidi. Onun için kısır değil ama istediğimiz özellikleri vermeyecektir bir dahaki sefere. Tekrar o istediğimiz özellikleri almak istiyorsak gene anne babaların takip edilerek o anne babaların çocuklarını alıp ekiyor olmamız gerekiyor. Hibritin açılımı bu. Yerel tohumlar ise bu özelliklerini yüzyıllar boyunca yani dedik ki 500 nesil. 500 nesil boyunca oluşturmuşlar zaten. Hani neye dayanıklı oldukları belli. Nerede ekilirlerse o verim alınabilir belli. Bunu da çiftçi biliyor. O çiftçi bunları bildiği için o tohumu ektiğinde ne kadar verim alacağını farkında. Öyle ki bu ülkeden yani ben bunu üzerek söylüyorum. 1925 ile 1927 yılı arasında 10.000 çeşit tohum Rusya'ya gönderilmiş. Ve orada saklanıyor. Ha, şimdi bakalım şeye, bunu özellikle söylemek istiyorum. En çok çeşit nerede var gene? Gene Türkiye'de var. Şöyle söyleyelim, mesela domates çeşit sayısı 477 tane domates çeşidi var burada Türkiye'de. En yakın ABD'de var 200 çeşit. Sonra Almanya'da var 3 çeşit var. Bunlar gen bankası, yani bir zenginliğin, yani bu Anadolu coğrafyasının ne kadar zengin olduğunun göstergesidir. Örneğin bir tane kavun söyleyelim. Kavun bir de bizim. Yani evet, bu coğrafyanın kavunu ve çeşitler burada zenginleşmiş. Mesela 570 tane çeşit varken gene ABD'de 200, Almanya'da 4 tane çeşit var. Ve bu gen bankaları çeşit üretebilmek için çok önemli kaynaklar. Ve biz bunların birçoğunu aslında yasal olarak böyle gözükse de, mesela Amerika'da var. Ama nereden?
Türkiye'de iki katı
var. Evet, iki katı var, üç katı var ama biz onları göndermişiz zamanında. İşte Rusya'da var bazı çeşitler, özellikle Rusya'da fazla ama toplamına baktığımızda mesela bizim 6000 kendimize özgü 6400 tane çeşit varken Rusya'nın sadece 400 çeşidi var.
Evet.
Yani böyle zengin bir coğrafyadayız ve bu yerel tohumların bu kadar önemli olduğunu biliyoruz ama bunu korumakla ilgili birazcık daha fazla tedbir almak gerekir,
evet,
diye düşünüyorum.
Evet, yoksa tehlikede
kesinlikle
gerçekten.
Tehlikede. Yani evet, çalışma yapılıyor ama bu çalışmaları yaparken işte sizin dediğiniz gibi ne istediğimize çok iyi karar vermek lazım. Biz lezzetli domatesler mi yemek istiyoruz? Lezzetli de salatalıklar mı yemek istiyoruz? Bunun üzerine odaklanıyor olmak lazım. Sadece işte iri gözüksün, daha çok raf ömrü olsun diye baktığımızda o lezzetleri kaybediyoruz.
Maalesef.
Ve o lezzetleri kazanabilmek için de gene yerelde üretilen, yerelde tüketilsin ilkesiyle davranıyor olmak çok daha önemli.
Besin değeri de kayboluyor.
Tabii besin değeri kayboluyor, aroması kayboluyor, israf oluyor. Çünkü taşırken birçok etmenden etkilenip yarısı çürük ya da sadece dokunuyor olmak bile marketlerde zarar verirken bu çeşitliliği koruyabiliyor olmak lazım. Bir çarpıcı örnek daha söylemek istiyorum. Türkiye'de 1260 tane farklı fasulye çeşidi var. 1260 tane. Hepsi rakamı. Kendi bölgesinde, yerelinde özelleşmiş. Ve o özelleştiği için farklı aromalar da oluşmuş. Ve herkes kendi bölgesinde tüketiyor. Bizde bu tohum takas şenlikleri falan da yapılıyor. Bu yerel çeşitlerin korunması için onların destekçisi olmak gerekir. Ve ilki olarak, yani Konya'da yetişen Konya'da tüketilirse, Ankara'da üretilen Ankara'da tüketilirse bu aroma ve lezzetleri hani ta İstanbul'a taşınmamıza gerek yok. Hatta bir çarpıcı örnek daha vereyim. Öyle artık küreselleşmiş ki bu gıda ve meyve sebze. 11 meyvenin, işte örneğin tropik bir meyvenin kendi merkez kuşağında, yani ekvatorda üretilip Avrupa'ya gelinceye kadar yakıtı kendi bedeninin 100 katı. Yani uçağa koyup gönderdiğimiz, kendi oraya için, orası için harcadığımız yakıtın 100 katı. Bu tür hani her ürünü her yerde yemek zorunda değiliz. Her bölgenin kendine göre kavunu, kendine göre domatesi, kendine göre biber çeşidi var. Onlarla üretim yapılıp onları bu bölgelerde tüketiyor olmak geleceğimiz açısından çok daha önemli diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe. Haftaya yine birlikte olacağız. İnşallah. Lezzet hikayeleri köşemizde. Ama bu haftalık
bu kadar
diyoruz. Sağ olun, var olun.
Gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler ama gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler ama yar deyiman kalmadı oynayın o bilmeyi anlar ama bilmeyi anlar ama nayin ama kurban yardım an kalmadı oynayın o bilmeyi anlarım mı? Bilmeyi anlarım mı? Nayin olma kurbanisun. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Yazacağım da kumar yapraklarına. Derdimi yazacağım da kumar yapraklarına. Okurken aksın yaşlardan nayin o. Duysun yanaklarına, duysun yanaklarına. Nayin olma kurbani. Okurken aksın yaşlardan nayin o. Duysun yanaklarına, duysun yanaklarına. Nayin olma kurbanisun. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. İnce marazda yakayı canımızı. Sevdalık ince marazda yakayı canımızı. Vazgeçersek eğer sadan ayın o. Doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayin olma kurbanisun. Vazgeçersek eğer sadan ayın o. Doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayin olma kurbanisun. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani.
...15.27 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından... ...Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine... ...eserleriyle damga vuran Kanuni Sultan Süleyman... ...2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde mimarbaşı olan Mimar Sinan'ın hayatı... ...Mimarların Piri Sinan adıyla belgesel oldu. Şimdi bu belgeselle ilgili detayları almak üzere belgeselin yönetmeni Sayın Mesut Gengeç telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgül Hanım.
Evet Mesut Bey, nereden nasıl yola çıkarak hazırlandı belgesel? Bizi birazcık bilgilendirir misiniz lütfen bu konuda?
Ya Mimar Sinan tarihimizin çok önemli bir mimarı, çok önemli bir dahisi. Benim de üniversite yıllarını okuduğum İstanbul Üniversitesi Beyazıt bölgesindeki çok önemli bir eserin olduğu yerdeydi. Süleymaniye'de. Hep yıllarca kendi içimde böyle bir dahinin, böyle bir ustanın belgeselini yapma fikri vardı. Geçen sene Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün Genç Dest, yani Türk tarihinin önemli şahsiyetleri ve olayları belgeseline destek projesi kapsamından bu işe destek çalışmasına girildi. Ve bu sebepten projemizde bir destek alıp bu belgeselin yapım çalışmasına başladık.
Evet, peki hayatını nasıl, nereden ele alarak yola çıktınız?
Mimar Sinan ölümünden önceki yaşlılık yıllarında Sayın Mustafa Çelebi'ye Tezkeratül Bünyan'da hayatını anlatan notlar aldırmış. Ünlü bir nakkaş Tezkeratül Bünyan'ın yazan Sayın Mustafa Çelebi. Sayın Mustafa Çelebi bu belgesel şeyin, Mimar Sinan'ın hayatıyla ilgili olarak bütün önemli bilgileri not olarak alıp kayıtlara geçmiş. Biz de bu belgeselde bu notlardan yola çıkarak onun hayat belgeselini yaptık.
Nerelerde gerçekleştirdiniz çekimleri?
Biliyorsunuz ki Mimar Sinan Kayseri Ağrı'nda doğumlu. Tezkeratül Bünyan da bunu zaten belirtiyor. Bir devşirme olduğunu söylüyor. 20'li ile 18'li yaşlarda devşirildiğini kendisinin, hoca tarihçilerimizin yorumu bu yönde. Ağrınas'ta hayatının ilk döneminin geçtiği Ağrınas'tan, İstanbul'dan, Edirne'den bu üç önemli noktadan merkez olarak kendinin eserlerini, çekimlerini yaptık belgesel çalışmasını.
Evet, o zaman tüm dönemlerini görebiliyoruz. Çocukluğunu, gençliliğini, yaşlılığını, değil mi?
Evet, 95 yaşında öldüğünü tahmin ediyoruz kendisinin. Çünkü bu konuda biraz tartışmalı. Bu döneminin 3 dönemini, yani Ağrınas çocukluk yılları. Kendisi biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun Yeniçeri Ocağı'na katıldıktan sonra uzun bir süre burada, yaklaşık bir 20 küsur yıl asker olarak çalışıyor. Birçok savaşa katılıyor. Bu gençlik yıllarında ayrı bir oyuncu, daha sonra mimarbaşı olup da hayatının son 50 yılını diğer bir oyuncu. 3 oyuncuyla 3 ayrı dönemi biz bu belgeselde işledik. Kendisinin ilk çocukluk yıllarını bize Ağrınas'ı Mehmet Öztürkan oynadı. Gençlik yıllarını Erkan Çelik, 60'lı yıllarını ve 90'lı yıllarında yine bir tiyatro oyuncumuz Coşkun Çetin adlı canlandırmasını yaptık. Belgeselimizin önemli sahneleri dökü drama ile anlatıldı.
Nedir efendim ki, dökü drama?
Şimdi malum belgeselin bir kendi içerik konusu var. Biz Tezkeratül Bünyan'dan yola çıkarak çok önemli tarihçilerimizle bunun hayatına ait notları belgeselde içerikte verdik. Fakat istedik ki bazı sahnelerde önemli bilgileri diyaloglu drama yöntemiyle izleyicilerimize aktaralım. Bu amaçla Sayın Mustafa Çelebi ile Mimar Sinan'ın hayatı birlikte önemli, hayatına ait önemli notların drama diyalog sahneleri çektik ki içeriksel olduğu kadar görsel olarak da belgeselimiz güçlü bir ayağa otursun diye. 64 dakikalık bir belgesel bu. Ve dediğim gibi Ağrınas'ta, İstanbul'da Selimiye'de ana çekimlerimizi yaptık. Ama geçmiş yıllarda Kudüs'ten, Mekke, Medine'den, yine Mimar Sinan eserlerinin olduğu yerden çekimlerimizi de bu belgesel projesinde kullandık.
Evet, ne kadar sürdü çekimler?
Ya çekimlerimiz toplamda bir 6 aylık süre bitti. Ve 64 dakikalık bir belgesel çıktı. Ama şöyle bir detayı ben size aktarmak istiyorum. Türkiye'de belgesel çekmek çok zor bir iş. Yani Türkiye koşullarında belgesel çekmek çok zor bir iş.
Nedir ve zorluklarından biraz söz edelim lütfen?
Ya malum talebi olan, gerçekliği çok güçlü olmayan bir iş kolu sahası. Ben bunu açık bir şekilde size itiraf ediyorum.
Evet.
Ve insanların çok özel katkıları ve emekleriyle biz bu belgesel projelerini çekebiliyoruz. Bu belgesel projesine de çoğu insanın özel katkı ve desteği oldu. Genel sanat, dekor, kostümden Gülten Çiftçi, kas ajansı sahibi olan Deniz Berivan Muratoğlu, aynı şekilde Yıldıray Gürgen, yani bugün TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit'in dizisinin müziklerini yapan Yıldıray Bey, herkesin katkısı oldu. Yani bu katkı koşulunda olmadan bu tür belgeselleri yapmak Türkiye'de gerçekten
evet.
çok zor.
Hele ki o tür dönem belgeselleri, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dekor, kostüm, evet. müzik, bunlar çok büyük önem taşıyor. Bunları bulmakta evet. Zorluk yaşadınız.
Çok çok çok yani, ama yine biz ekip arkadaşlarımızın ve birçok insanın gönüllü desteğiyle, proje sorumlumuz Yılmaz Aydın'dan yapımcımız Savaş Bozkaya'ya kadar, bu desteklerle Türk tarihin çok önemli bir şahsiyetinin tarihe not düşecek bir belgesel çalışmasını yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok önemli festival başvurusunu yaptık. Umut ediyoruz ki bu festivallerde de böylesine önemli bir tarihi şahsiyetimizi tüm dünya tanısın. Bütün amacımız da bunun çalışmasını yapmak. İnşallah bu konuda da iyi sonuçlar ve başarılar alacağımıza inanıyoruz.
Mutlaka. Peki belgesel gösterime girdi mi?
Hayır, şu an belgeselimizin herhangi bir gösterim ve diğer çalışmaları yapılmadı. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi ilk bir festival Türkiye içinde ve dışında festival başvurularını yaptık. Daha sonra bir galasını ve televizyon yayını konusunda çalışmalarımız olacak. Üniversite yıllarımın geçtiği sokakların hep gördüğüm bir dahisini bu belgeselle izleyicilere ulaştırmak en büyük amacımız. Ama bunun için daha biraz vakit olduğunu düşünüyoruz.
Evet. Dolayısıyla Mimar Sinan'ı tüm dünya izleyecek.
Kesinlikle. Tekrar aynı bir noktaya dahil etmek istiyorum. Gerçekten Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün bu tarz Türk tarihinin önemli şahsiyetlerin destek projesine destek olması, desteklemesi ve bunun aracılığıyla bizlerin sektörde bu tür işler yapmamız çok önemli. Ve biz bu kayıtları alıyoruz ki genç nesiller, yeni gençler tarihimizdeki önemli kişileri bilsinler, tanısınlar. Bunlardan biraz kendilerine örnek alsınlar diyorum. Ama tekrar bir noktayı açıklıyorum. Türkiye'de belgesel çekmek çok zor. Bu destekler ve insanların özel katkıları olmadan bir sonuca getirmek çok zor. İyi bir iş yapmak zor.
Evet,
ama
yine...
biz bu projeyi iyi yaptığımızı, güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz tüm ekip olarak.
Evet. Zoru başarmak kolaymış, imkansız biraz zaman alırmış. Öyle değil mi Mesut Bey?
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ya bu arada tarih danışmanlarımız Sufi Saatçı'dan tutun Sinan Gilim'e, Selçuk Mülayim'e birçok önemli tarihçi hocamız bize destek oldular. Bizi yönlendirdiler. Onların bilgileriyle biz bu projeyi yaptık. Bu arada bizim Tezkirat-ı Dünya'nın Süleymaniye kayıtlarından yola çıkarak biz bu belgesel çalışmasını yaptık. Şu an bu Tezkirat-ı Dünya Süleymaniye Kütüphanemiz yazma eserlerde bulunuyor. Mimar Sinan'ın Sinan Supi Hoca'nın özellikle iddiası bu yönde. Oradaki Tezkirat-ı Dünya'nı gördüğünüz zaman yan notlar alındığını görüyorsunuz. Bu eser içinde Supi Hoca der ki bu notlar Mimar Sinan'ın kendi notlarıdır diye. Bütün o tarihi eseri, o tarihi mekanında bu belgeseli izleyicilerimize aktarmak için detaylı bir şekilde çektik. Orada kendi hayatına ait bütün önemli eserlerin yapılış öyküsü var. Tabii bunların hepsi değil ama Tezkirat-ı Bünyan'da 6 eserin yapım öyküsünü anlatıyor. Özellikle kendisinin Prut Savaşı, Prut Köprüsü'nü yapıp mimarbaşı olması olayı vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadebaşı Camii'ni yaptırma öyküsü, Süleymaniye Camii'nin ilk anahtarını ona teslim etmesi, bunlara kadar önemli birçok tarih eserin yapılış öyküsü bu Tezkirat-ı Bünyan'da not edilmiştir. Demet Binan Hoca, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi Dekanı'nın bize bir notu vardı. Bir detayı ben de gözlemlemiştim dedi. Arnavut'tan baktığınızda demişti, Erciyes'i görürsünüz. Mimar Sinan'ın şu an türbesinin olduğu yerden baktığınız zaman da Süleymaniye'yi görürsünüz demişti. Ve Mimar Sinan, ben tahmin ediyorum ki demişti, çocukluğunda hep Arnavut'a bakardı. Ve o evinin hemen yanındaki bir noktayı da türbesi olarak, mezarı olarak seçti ki çocukluğun Erciyes'ine baktığı gibi öldükten sonra da sırtının Süleymaniye'ye, en önemli eserlerinden biri olan kalfalık eseri olduğu söyleniyor bu arada. Ustalık eseri Selimiye, çıraklık eseri de Şehzadebaşı Camii olarak söyleniyor. Ustalık eseri olmayan ama kalfalık eseri olan Süleymaniye sırtını dayarak yapmak için mezarını özel olarak hemen Süleymaniye'nin altını seçtiğini söyler.
Evet.
Ve bu notlarda bu belgesel içerisinde yer alıyor.
Evet, dolayısıyla tarihe gerçek anlamda ışık tutan bir belgesel olmuş. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tüm dünya izleyecek artık Mimar Sinan'ı. Biz de dört gözle bekliyoruz. Sayın Mesut Gengeç, yeni projelerinizde yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Çok sağ olun. Bu arada son bir not düşmek istiyorum.
Buyurun.
Mimar Sinan'ın doğduğu ev şu an Kayseri Arnaz ilçemizde, beldemizde. Oradan çok iyi bir tatlı bir müdürü var, Ahmet Bektaş. Yani telefonla arayıp kendisine herkes ulaşıp ziyaret edebilir. Bence ziyaret edelim. Böyle bir dahi hangi topraklardan çıkmış, nasıl bir yaşamdan çıkmış bunu çok iyi görebileceğimiz bir evi de şu an müze haline getirilmiş durumda.
Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi çalışmalar.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, yönetmen Sayın Mesut Gengeç Hayatın Sesleri'nin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz telefon konuğumuza.
Yarınla içtim, bir söz veremem. Bilemem bu ömre kaç hayat daha sığar. Biz kelebeklerin kaç yarını var. Bir nefes etmez görüp göreceklerin. Şimdi bir masal anlat bana. Kahramanı benmişim gibi. Yere düşen üç elmadan her biri benmişim gibi. Sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, üstü kalsın. Baş başa düşen yaprakların, bütün unuttuklarıma kendi adını yaz ve sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, üstü kalsın. Gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Ardına bakma, gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Yine söndürdüm odamın ışığını. Müziğin sesini de düşünce akışımı aksatmayacak düzeye ayarladım her zamanki gibi. Böyle yaparım derli toplu düşünmek istediğim zamanlarda. Zihnimi başka her şeyden soyutlayıp sadece düşünmek istediğim konuya odaklanabilmek için yapıyorum bunu. Günün akşam olduğu saatlerde ışığı kapatıp penceremin önüne geçiyorum ve biraz ötedeki sokak lambasının loş aydınlığına kilitliyorum bakışlarımı. Ne bileyim, böyle yaptığımda o sokak lambasını da düşündüklerime ortak ettiğimi farz ediyorum galiba. Bir başına düşünmenin yalnızlığını, onun zihnimden geçenleri bakışlarımdan okuduğunu varsayıp öyle gideriyorum belki de. Her neyse, Dünya Kadınlar Günü'ne 3 gün var ya, ben de bir kadın olarak, İşten güçten arta kalan küçük zaman dilimlerinde kadına dair bir şeyler düşündüm elbette. Bu devirde ve hala gerek sosyal hayatta, gerek iş dünyasında, gerekse özel hayatta kadınları zaman zaman fazlasıyla örseleyen ayrımların var olduğunu düşündüm örneğin. Durup dururken varmadım bu sonuca. Tamam, toplumu oluşturan bireyler arasında çeşitli farklılıklar var. Bu da çok doğal. Kimimiz genciz, kimimiz yaşlı. Kimimiz varlıklıyız, kimimiz orta halli. Kimimizin boyu uzun, kimimiz parmak uçlarımızda yürüyor sokaklarda. Listeyi uzatmak mümkün. Bir de kimimiz kadın, kimimiz erkek. Bu da doğal. İşte zihnimizin asıl takıldığı nokta da bu zaten. Yani bu farklılıkların ve ayrımlara ve ayrımcılığa alet edilmesi. Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz derhal kadının hayat şartlarına bakın demiş Stuart Mill. Bu söze herkes katılır mı bilemem ama çok da doğru söylemiş bence. Tabii bu sözden yola çıktığımda da kadının toplumsal bakış açımızdaki yeri hakkında düşünmeden geçemiyorum açıkçası. Çalışma yaşamını düşünüyorum mesela. Ve diyorum ki, evet, kadın pek çok alanda çalışabiliyor. Ancak farklı bir açıdan düşündüğümde pek çok sözcüğünü kadın sözcüğüyle birlikte kullanamadığımı da fark ediyorum. Yani kadın pek çok alanda çalışıyor ama çalışan kadın sayısı henüz çağımızda olması gereken düzeyde değil. Bu da çok sayıda kadının hayatında ekonomik bağımlılık istemediği durumlarla ve davranışlarla yaşama ve bütün bunlara katlanma anlamına geliyor. Sosyal yaşamda da yansımaları var bütün bunların. Örneğin erkekler günün 24 saatinin herhangi birinde sokağa çıktıklarında yadırganmıyorlar ama kadınlar için uygun görülen, makul kabul edilen saatler sınırlı hala. Hepsi bir yana, dilimizdeki bazı deyimler bile ele veriyor aslında kadına bakış açısını. Bazı yörelere ait deyimlerde cinsiyeti kadın olanlara eksik etek ya da kaşık düşmanı deniyor söz gelimi. Erkekler için kaşık düşmanı ya da kısa pantolon dendiğini hiç duymadım. Bu cümlem deminden beri endişe çizgileriyle dolan yüzüme küçük bir tebessümle rahatlatıcı bir etki yapıyor. Sokak lambasının loş ışığının altından gelip geçen kadınlara ve erkeklere bakıyorum şimdi. Birkaç saat sonra şimdilik eşit gibi görünen sayılarının erkekler lehine değişeceği geçiyor aklımda. Deminden beri düşündüklerimle daralan yüreğim mi, yoksa zihnimi mi okuduğunu farz ettiğim sokak lambası mı söylüyor bilmiyorum ama ikisinden biri biraz da yüksek perdeden sesleniyor. Ve diyor ki, bırakın artık hayatı, bu tedavülden kalkmış düşüncelerle zehirlemeyi de uzatın elinizi, güle oynaya paylaşın bu yolculuğu. Çünkü yol epeyce uzun. Tabii duyan varsa, anlıyorsa ve biliyorsa.
Ne güzel bir gece, sanki daha aydınlık. Sanki bir kapı, yarınlara aralık. Hem yarından önceki hem dünden sonraki pişmanlıkla karışık. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça mutluluklar biter. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce mutluluklar biter. Sevsen de dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce sesende. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce mutluluklar biter. Sesende.
Sevgili dinleyenlerimiz, işte Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Bugün de programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ne güzel olurdu hep seninle paylaşmak tüm özgürlükleri, seninleyken yaşamak dopdolu günlere. Hep seninle başlamak, yarınlarla dünlerle sonsuzluğu aşmak. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça mutluluklar biter. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce mutluluklar biter. Sevsen de dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce sesende. Dünden sonra yarından önce yaşam durur. Umut bitince yaşayamadıkça özgürce mutluluklar biter. Sesende.
yemekler. Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.